Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor.
Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hepinizin bayram, Ramazan bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum. Programımız devam ediyor. Liglerde heyecan devam ediyor. Birincilikte playoff heyecanı var. İkincilik ve birincilikte playoff heyecanı. Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak. Bu hafta çok çok önemli müsabakalar var. Kritik maçlar var. Hem küme düşme potasında hem de zirve yarışında önemli 3 maç var. Bunu söyleyelim sevgili dinleyenler. Özellikle bu hafta Trabzonspor Gençler Birliği maçı çok çok önemli. Çünkü lige veda etti Denizli Spor, Ankara Gücü ve Erzurum Spor. Gençler Birliği ve Kayseri Spor'un durumu bu hafta netleşiyor. Kayseri Spor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Gençler Birliği nasıl ligde kalır? Gençler Birliği Trabzonspor'u mağlup eder. Kayseri Spor da Fenerbahçe'den puan alamazsa Gençler Birliği ligde kalıyor. Her iki takım mağlup olduğu zaman Kayseri Spor ligde kalıyor. Kayseri Spor'un aldığı beraberlikte Gençler Birliği maçının sonucu ne olursa olsun Kayseri Spor ligde kalıyor. Aralarında 3 puan var. Gençler Birliği 38 puanda. Kayseri Spor'da 41 puanda. Sevgili dinleyenler, ikili avarajda Gençler Birliği rakibine karşı üstün durumda. Bundan dolayı son haftaya taşındı bu heyecan. Eğer ikili avarajda Kayseri Spor üstün olsaydı Kayseri Spor ligde kalmış, bitime bir hafta kala Gençler Birliği lige veda etmiş olacaktı. Bu bilgiyi de paylaşalım. Zirve yarışında çok çok önemli müsabakalar var. Az önce de bahsettim, Fenerbahçe Kayseri Spor deplasmanında şampiyonluk iddiası halen devam ediyor. Galatasaray sahasında Yeni Malatya Spor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanında konuk oluyor. Bunu belirtelim. Tüm maçlar saat 20.30'da başlayacak. Birazdan kontrol edeceğim. Cumartesi günü oynanıyor tüm maçlar sevgili dinleyenler. Bunu sizlerle paylaşalım. Salı günü oynanmıştı 43. hafta. 44. haftada cumartesi günü oynanıyor. Ve 20.30'da başlıyor bu maçlar. Salı günü hatırlarsınız sadece Konya Spor, Trabzon Spor maçı saat 17'de başladı. Diğer tüm maçlar saat 20.30'da başladı. Bunu belirtelim sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birincilikte playoff heyecanı var. Birincilikte playoff'tan çıkacak son takım belli oluyor. Önemli mücadeleler var. Birincilikte Adana Demirspor ve Giresun Spor 70 puanla ligi tamamlamıştı. Ve Adana Demirspor ikili ve üçlü avarajda üstün olduğu için lider. Giresun Spor'da ikinci sırada Süper Lig'e yükselmişti. Her iki takımda da önemli gelişmeler oldu. Adana Demirspor yoluna Süper Lig'de Samet Aybaba'yla, Giresun Spor'da Hakan Keleş'le devam ediyor. Giresun Spor'un Hakan Keleş'le sözleşmesi muhtemeldir ki bir yıllık olacak. Ben başkanla konuştuğumda özelde uzun sözleşmeler yapmıyoruz. Genelde bir yıllık sözleşmeler yapıyoruz dedi. Ben bir yıl yeni bir sözleşme yapılacağını düşünüyorum. Giresun Spor'da Hakan Keleş ile. Hakan Keleş de takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olmuştu. Giresun'da 44 yıllık özlem son bulmuştu. Adana Demirspor'da resmi açıklamada geldi. Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme uzatıldı. Samet Aybaba çok önemli bir başarıya imza attı Adana Demirspor takımında. Bunun altını çizelim. Göreve geldiğinde lider Giresun Spor'la arasındaki puan farkı 14. Samsun Spor ikinciydi. Samsun Spor'la da arasındaki puan farkı 10'du. Bu farkı kapattı. 70 puanda sezonu averajla lider olarak bitirdi Mavi Şimşekler ve adını Süper Lig'e yazdırdı. Transferde birçok isim Adana Demirspor'la anılıyor. Özellikle Cervinho iddiası gündeme geldi. Cervinho ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Dün Adana Demirspor'la ilgili haberleri okumuştum. Bugün de Trabzonspor iddiası gündeme geldi. Cervinho'nun Türkiye'de futbol oynayacağını düşünüyorum. Bu takım hangisi olur şu an belirsiz. Bunu sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Ama maliyetiyle ilgili şunu öğrendim. 2 milyon euro. Yıllık 2 milyon euro bir maliyeti var. Önemli bir oyuncu. Bu Cervinho tarzındaki oyuncuları Türkiye'ye getirdiğiniz zaman maliyetleri genelde 1,5-2 milyon euro bandında oluyor. Bu da şu anki kur itibariyle ciddi rakamlar. Bakalım Germinho hangi takıma transfer olacak? Germinho'nun Trabzonspor olası transferiyle ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde bilgileri sizlerle paylaştık. Fanatik gazetesinden ilk olarak Safa Can Konuksever bu haberi bizlerle paylaşmıştı. Hatta Germinho'yla Trabzonspor'un geçtiğimiz yıllarda formasını giyen Zokora'nın da görüştüğünü, Zokora'nın Germinho'ya Trabzonspor'la ilgili olumlu referans verdiğini paylaşmıştı. Bugün de Fotomaç'ta bu tarz bir haber gördüm. Fotomaç gazetesinde de MVKM'den olumlu referans geldi şeklindeydi. Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiğini biliyorum. Germinho ile önemli bir oyuncu. Daha önce ismi Galatasaray'la da anılmıştı. Bundan 2 sezon önce. 2 sezon önce yaz transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anıldı. Tüm takımlarla anıldı. Türkiye durağı olabilir Cervinho'nun. Parma küme düştü. Parma'dan Kuçka'nın da Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyorum. Kuçka'da daha önce Trabzonspor forması giymişti. Kuçka'da Süper Lig'e dönebilir. Bu iki oyuncu ile ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde yaşanacaktır. İlk aramıza gidelim. İlk aranın ardından önemli konuklarımız olacak. Sırasıyla hem Süper Lig'den hem 1. Lig'den önemli bağlantılar yapacağız. Süper Lig'i ekseriyetle konuşacağız. Çünkü 1. Lig'de sadece playoff heyecanı kaldı. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız bu bölümde.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Adana Demirspor'dan bahsettik. Özellikle 3 yıllık süreçte Başkan Murat Sancağ'ın demekleri yadsınamaz. Bunun yanı sıra sportif direktör Gökhan Göktürk. Kendisi daha önce Galatasaray'da ve Altınordu'da görev aldı. Gökhan Göktürk'ün de bu şampiyonlukta önemli katkısının olduğunu da vurgulayalım. Günümüzde sportif direktörler her ne kadar teknik direktör olma yolunda ilerlese de Gökhan Göktürk böyle bir kişilik olmadı. Ondan dolayı kutluyorum. Tam bir sportif direktör, tam sportif direktörlere örnek oldu. Türkiye'de bunun sayısı çok çok az. Yılmaz Balı örnek olarak verebilirim. Süper Lig'de Rizespor'da tam bir sportif direktör olarak görevine devam ediyor. Gökhan Göktürk'e örnek verebilirim. Geçtiğimiz günlerde kaynak da verelim. Nesine TV'de soruları yanıtlamıştı Devrim Çetin'in ve Senih Yurgan'ın. Direkt şunu söylemişti. Çok fazla oyuncu izliyoruz. Hem yurt dışından hem de yurt içinden 500 civarında takip ettiğimiz oyuncu var demişti. Ben Adana Demirspor'dan bu noktada önemli genç geleceğe yatırım transferleri bekliyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Gökhan Göktürk'ü de tebrik etmeden geçmeyelim. Hem Sayın Başkan Sancağı hem de Gökhan Göktürk'ü tebrik edelim. Ve programımıza giriş yapalım. Hattımızda ilk konuğumuz Gençler Birliği Teknik Direktörü Özcan Bizati. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim hocam. Herkese iyi bayramlar dileyim öncelikle. İnşallah mutlu, sevinçli nice bayramlara dileğiyle.
Hocam bayramınızı kutluyorum. Hem sizin hem Gençler Birliği camiasının hem dairenizin bayramı kutlu olsun. Hocam inanılmaz bir zafer. Yani geriye düştünüz. Hatta şimdi de yayıncı kuruluşta özetini de gösteriyor maçın. Maçı da takip etme imkanı buluyorum. Önemli bir başarı. Genç oyuncularla birlikte kritik dönemeçlerde kritik galibiyetler aldınız. Heyecan son haftaya kaldı. Neler söylersiniz hocam? Rakip Trabzonspor, Kayseri Spor'un rakibi ise Fenerbahçe. Söz sizde hocam.
Şöyle ya, bizim son haftaya bunu taşımamız, yani son birkaç maçta kötü gidince son haftaya taşımamız önemliydi. Çünkü son haftaki sonuçları bizi bağlayıcı kılmaya başlamıştı. Sondan biri önce haftaki, yani geçen haftaki sonuçlar bizim lehimize oldu ki lehimize olmasını bekliyorduk. Bizim kendi işimizi kendimiz görmemiz gerekiyordu. Göztepe galibiyetiyle buna ulaştık. Tutunduk, şu anda tutunuyoruz. Trabzon'dan mutlaka galibiyetle çıkmamız gerektiğini farkındayız ama bize o sonuç da yetmeyebilir. Fenerbahçe'nin de Kayseri'den galibiyet almasını bekliyoruz. Tabii dolayısıyla rakiplerimiz de farklı dileklerde, şeylerde bulunacaklar. Ama bizim beklentilerimiz o yönde. O yönde mücadelemize devam edeceğiz.
Hocam, özellikle göreve ilk geldiğinizde ciddi sıkıntılar vardı. Son haftaya kadar bu yarışta yer aldınız. Göreve ilk geldiğinizde hatırlıyorum son sıradaydı takım. Önemli ve kritik, evet, galibiyetler. Oyuncularla konuştuğumda gayet iletişiminizin iyi olduğundan bahsediyor Özcan Hocam. Uzun yıllar Samet Hoca'nın yanında da görev aldınız. Hem altyapılarda hem de üst yapılarda görev aldınız. Özcan bizatinin bundan sonraki hedefi nedir hocam yani? Kendinizi bir tanıtır mısınız hocam? Mesela oynattığınız futbol kamuoyundan geçer not alıyor ama yani uzun yıllar sonra bu şansı yakaladınız.
Ya şöyle, ben hemen basit bir düzeltmeyle başlayayım. Ben resmiyet gereği altyapılarda görev aldım ama altyapılarda hiç çalışmadım. Yani lisansım altyapılarda olmak zorunda kaldı. B lisansımın olduğu dönemde. Altyapılarda ancak kulüplerde görev alabiliyorduk ama kendim hep profesyonel takımlarda, yani hep üst düzey takımlarda çalıştım. Zaten Ertuğ Hocam'la başlamıştım, Ertuğ Yenal'la.
Süper.
Ankara gücünde başladığımızda A takımda yardımcı antrenör olarak başladık. Gençler Birliği milli takım işte Trabzonspor şeklinde devam etti. En sonunda Samet Hocam'la çalıştım. Ya bu hocalarımdan hep farklı şeyler öğrendim ben. Yani ben herkese küçüğüme de büyüğüme de hoca derim. Bizim kültürümüzde, daha doğrusu bizim kültürümüzde derken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kültüründe şöyle bir şey vardır. Hocalarımız da bize hocamız, hocam diye hitap eder. Biz de büyüklerimize, küçüklerimize hocam diye hitap edebiliriz. Bunun sebebi şudur. Herkesten bir şey öğrenebilirsiniz. Yani büyükten, küçükten fark etmez. Küçücük çocuktan da olsa bir şey öğrenebilirsiniz mantığıyla kullanılan bir laftır bu hocam kelimesi. Biz herkese hocam gözüyle baktık. Hocam kelimesini canı gönülden kullandık. Her hocamızdan bir şeyler öğrendik. Bir kere şunu öğrendik, yani ben bilgi ve donanım olarak çok üst düzeyde birisiyim. Kim ne dersin, bu konuda mütevazı değilim. Ama bilginin de doğru şekilde aktarılması gerekiyor. Ne kadar bilginiz olursa olsun bu bilginin çok doğru bir şekilde, çok doğru zamanlarda aktarılması gerekiyor. Öyle, özellikle grup performansların temelinde doğru iletişim ve paylaşım yatar. Eğer siz bu bilgiyi doğru zamanda, düzgün zamanda paylaşmazsanız size sıkıntı, negatif olarak da dönebilir. Bunun farkındayız. Grup duygularına ve beklentilerine hitap edebilmek önemlidir. Duygulara, özellikle futbolda duygular çok önemlidir. Ne olursa olsun. Buna hitap edebilmek önemli. Bizi dinlemeyen bir grup için bilginizin ne kadar olduğunun bir önemi yoktur.
Evet.
Yani mutlaka o grubun sizi dinlemesi, o bilgiyi alması, gözünüzün içine bakması gerekiyor. İletişimde biliyorsunuz sadece konuşmak değil, etkili dinlemek de önemlidir.
Evet.
Göz teması önemlidir. Bazen sözlü, bazen temaslı iletişim, bazen sözsüz iletişim, işte grup iletişimi, grup sosyolojisi gibi birçok şeyi iyi bilmek gerekir. Yani ne olursa olsun çok iyi bir taktiksel ve mental bilginiz olabilir bizde olduğu gibi. Bunu üst düzeyde paylaşmak için de takımınızı bu seviyeye getirmek önemli. Bunun için de zaman gerekli. Biz bunun için de uğraşıyoruz. Yani takımımızı en üst düzeye çekmeye de çalışıyoruz. Ama bu ne olursa olsun bizim ve bu bilgi alışverişini yaptığımız takımımızın kapasiteyle de alakası. Yani bizim ne kadar bilgiyi iletebildiğimiz, onların ne kadar alabildiği, onların fiziksel veya mental olarak, taktiksel olarak bunlara ne kadar cevap verebildiği önemli. Yani bir anda bilgiyi de boğarsanız, bilgim çok diye bilgiyle de boğarsanız bu kez de zehirlenmeyle karşı karşıya kalırsınız, bilgi zehirlenmesiyle.
Evet.
Bu da çocukları bir anda yıldıracaktır. Biz yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Gidebildiğimiz maksimal hıza çıkmaya çalışıyoruz. Bu yönde de devam etmek istiyoruz.
Hocam takımınızda da birbirinden değerli oyuncular var. Özellikle genç oyuncular ön plana çıkıyor. Arda, Uğurcan, Ömürcan, İlker.
Evet.
Birçok birbirinden değerli oyuncular var. Özellikle de Arda bu süreçte ön plana çıkan isimler arasındaydı. Bir hastalık süreci oldu. Sonrasında sahalara geri döndü. Hocam Arda ile ilgili var mı bir gelişme? Yurt dışından izlemeye geldiler mi mesela son maçta? Merak ettiğim için soruyorum.
Yok, şöyle, Arda zaten sakattı son maçta. Bizim kadromuzda yoktu.
Onun öncesinde yani, oldu mu hocam?
Valla benim bilgim yok. Yani Arda ile ilgili bana hiçbir kulüpten bir talep, bir izleme, herhangi bir talep gelmedi. Bunlar hep konuşuluyor ama bize gelen bir şey yok. Dışarıda konuşulan şeyler. Oyuncularımız hakikaten çok değerli. Arda da değerli, Metehan da değerli, Ömürcan da değerli, Gökhan'ımız var çok değerli, Mustafa Seyhan'ımız var, İlker'imiz var, TSF'miz var, yabancı oyuncularımız var, işte Ayitem'iz var, Sandro'muz, Tank'ımız. Bu oyuncularımızın hepsi değerli. Matias diye bir oyuncumuz var mesela. Gerçekten çok değerli bir oyuncu. Sağ bek oynattığımız ilk seçim milli takım. Bir kalecimiz var çok değerli. Hakikaten değerli. Polamat'ımız değerli, Chris'imiz değerli. Oyuncularımızı ayırmadan şey yapmak gerekiyor. Biz tabii ki yerli oyuncularımız bizim için kaynak. Temelimizden, özümüzden geliyor. Onlar da şunu bilmek zorundalar. Yetmemesi gerekiyor. Yani burada oynamak, belirli bir seviyede oynamak, Süper Lig'de oynamak onlar için yetmemesi gerekiyor. Daha iyisini yapmayı düşünmeleri gerekiyor. Onları planlamaları gerekiyor. Biz onlara da bu konuda birlikte ortak hareket ederek kulüp menajerimize dahil olmak üzere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yılların planlamalarını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece burada futbol oynamaları yetmeyecek. Gelecek yıllarda, yani bu yıl için yetmeyecek. Gelecek yıllarda daha iyi performans vermek zorundalar. Üzerine koymak zorundalar. Önlerinde bir milli takımımız var. Milli takımımıza katkı yapmak zorundalar. Hocalarımız bugün oyuncu var mı diye hani Şenol hocam arıyor. Sende kim var? Kim olabilir diye sorup bilgi paylaşımını bizimle yapabiliyor. Bizim oyuncularımızdan. Yani bu paylaşımı yapabiliyoruz. Yani eğer oyuncularımızdan bir tanesi birazcık sivrilse, birazcık şey olsa, hocama şu, hocam bizde şu var diyebiliriz. Ha, dediğimiz oyuncular yok mu? Var. Var.
Kim mesela hocam? Daha... Kimden ümitlisiniz? Mesela şu milli takıma gider diyebilir misiniz?
Ben ilerisi için Metehan'dan çok ümitliyim. Arda'dan, zaten Arda ile ilgili konuşmanın anlamı
yok. Aynen, Arda vizyona çıktı hocam.
Metehan'dan çok ümitliyim. İnşallah şey gelecek. Rahmi gelecek. O konuda katkı yapacak. Evet. Rahmi de geliyor. Bizim altyapımızdan daha böyle yani karakteri oturmamış, yani oyun karakteri oturmamış oyuncularla bizim çalışma şansımız olursa o oyuncular gelecek. Ama karakteri oturduktan sonra bunları değiştirmek çok zor. Bazen negatif karakter yerleşiyor. Pozitif üzerine gitmeyen oyuncular oluştuğunda bunları kırmak da çok zor. Eğer onları biz kendimiz yapabilirsek, kendimiz düzeltebilirsek oradan da çok iyi oyuncular gelecek. Ama şu anda bence yani üzerine koymaları kaydıyla, tabii şu an için yeterli olduğunu söylemeden söylüyorum. Şu an için yeterli değiller. Çünkü oynadığı mevkideki oyuncular milli takımın en iyi oyuncuları. Evet. Stoper mevkiinde oynayan oyuncular biliyorsunuz şu anda çok çok iyi oyuncular yani. Avrupa'da da iyi takımlarda oynayan oyuncular. Bunların önüne geçme ihtimali olan iyi oyuncularımız bizim stoper mevkiindeki oyuncularımız. Bu oyuncularımızın yani yakınlar ama işleri çok zor çünkü önlerindeki oyuncular çok kaliteli şu anda milli takımda oynayan oyuncular. Evet. Bizimkiler onlara yakın yani olacak. İnşallah yapacaklar yani.
İnşallah hocam. Hocam çok önemli bir maç. İlk bölümde de bahsettik. Rakip Trabzonspor. Son haftaya umutlarınızı taşıdınız. Bir sürpriz olur mu hocam?
Ya sürprizden kasıt şu mu yani, Trabzon'u bizim yenmemiz sürpriz diye düşünülmesin, zaten onun için gitmek zorundayız.
Evet.
Yani bizim başka bir hedefimiz olamaz yani, oraya beraberlik için mağlubiyet için gibi herhangi bir sonuçta gitme şansımız yok zaten. Yani bizim oradan şunu düşünmek gerekiyor. Evet. Bizim orada artık yani sürpriz diye ben bakmıyorum yani, biz başka şansımız yok yani, yapacak başka bir şeyimiz yok.
Hocam özellikle de yani son maçta, geriye düştüğünüz maçta her şey bitti denildiği anda muhteşem bir geri dönüş oldu. Bunun da ben mutlaka geri dönüşünün olacağını düşünüyorum olumlu anlamda. Hem psikolojik olarak hem motivasyon anlamında. Sizin peki düşünceniz nedir bu noktada? Ve bir de Stanko hocam son maçta hat-trick yaptı.
Evet. Ya şöyle, Stanko şey maçında sakatlığından dolayı, ağrısından dolayı maçtan çıkmıştı. En son Karagümrük maçının devre arasında. Kendi isteğiyle oyundan çıkmıştı. Yani biz devam edebilir misin dedik. Ağrım var dedi. Devam edemem dedi. Devam edemeyim deyince çıkardım. Son ana kadar da kadroyu açıklamamıştım ben. Hatta eksik bırakmıştım. İşte Arda veya Sanko'dan biri döner mi diye. Dönebilir mi diye. Bir beklentim vardı işin gerçeği. Maç gününe kadar oynamayacaktı Stanko. Yani oynayamayacak durumdaydı. Maç sabahı işte yapılan tedaviler, şeylerle Stanko'yla bir konuşma yaptık. Kısa bir konuşma yaptık. Bize dedi ki haklı yani. Biz de ondan zaten onu bekliyorduk. Ya bu maçı kaybedersek zaten Trabzon'a gitmemin bir anlamı yok. Sakatlanacaksam da bu maçta sakatlanırım. Ben kendimi riske ederim bu maç için dedi. Tabii biz o anda da Stanko ile başlayamazdık. Bazı konuşmaları, şeyleri yapmıştık. Ve artık Stanko'nun o haliyle 90 dakikayı çıkarması biraz da zor olabilirdi. Onun da farkındaydım. Stanko'yu rakibi yorduktan sonra Stanko'yu kullanma tercihini Stanko ile konuştuk. Takımın bunu kendisiyle de konuştuk. Kendisini de onar ettik. O da bizimle olmak isteğiyle, o da bizi onar etti. Takımı onar etti. Ve bunun karşılığında iyi niyetiyle 3 golle döndü. Güzel bir dönüş oldu bizim için. Çünkü iyi bir skor. Yani ceza sahasında topla buluşturduğunuzda skor yüzdesi çok yüksek oyunculardan bir tanesi. Her an gol atabilir size.
Hocam son haftada özellikle bilmiyorum. Takip ediyorsunuzdur illaki. Birincilikte de bu böyleydi. Süper Lig'de de böyle. Takımların yapmış olduğu açıklamalar oluyor. Mesela örneğin siz bu hafta Trabzonspor'la oynayacaksınız. Trabzonspor'la oynayacağınız maç Kayserispor açısından da önemli. Her iki takım açısından önemli. Bu zirve yarışında da aynı şekilde, alt sıralarda da aynı şekilde. Şimdi siz anlatırken Stanko ile ilgili bölümü önüme bir haber düştü Ajans Spor'dan. Mustafa Tokgöz, Kayserispor basın sözcüsü. Kayserispor'dan Trabzonspor'a mesaj başlığında bir haber var. Fenerbahçe nasıl oynuyorsa Trabzonspor da o şekilde oynamalı demiş. Bu tip açıklamalarla ilgili değerlendirmeniz nedir? Mesela bunlar, son haftası.
Ya şöyle, bunlara ben hiç kötü gözle bakmıyorum. Kötü gözle bakılacak değil. Kayserispor takımımızın beklentisidir.
Evet.
Doğru beklentidir. Yani Fenerbahçe nasıl oynuyorsa Trabzon da öyle oynasın. Ben aynı şekilde ben de Fenerbahçe aynı oynasın dileğinde bulunabilirim. Bunlar doğru beklentiler. Bunlara yanlış tarafından değil, doğru tarafından bir bakmak gerekir. İyi oynayanın ligde kalması gerekir. Yani Kayseri kötü oynasın da, yani biz iyi oynayalım da onu yapmak gerekir. Yani rakip negatif oynasın da biz kar elde edelim mantığını güden bir insan değilim ben. Biz daha iyi olalım da kalalım ligde. Benim derdim o. Ha, benim beklentim şu, bu beklentilerin yerine şunları söylememiz gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir beklentim var. Mutlaka onlar bize her şeyi bizden daha iyi hesaplayıp şey yapacaklar ama biz de bir kulüp antrenörü olarak şunları söylemem gerekiyor benim de. Maçların özellikle ilk devrelerin, ikinci devrelerin aynı anda başlatılması, jeneratörlerin bakımlarının yapılması, gerekirse o jeneratörlerin başına ciddi güvenlik görevlerin konulması, onların yedeklenmesi, testlerinin yapılması, hiçbir kimseye fırsat sunulmaması gerekiyor. Yani bu Kayserispor ilgilendirir, Gençler Birliği'ni ilgilendirir, Fenerbahçe'yi ilgilendirir, Beşiktaş'ı ilgilendirir, Galatasaray'ı ilgilendirir. Yani şampiyonluk yarışındaki ve düşme yarışındaki takımlarının statlarının dört dörtlük enerji kaynaklarının, her şeylerin elden geçirilmesi ve hiçbir hataya mahal verilmemesi gerekiyor. Federasyondan benim bu şekilde bir beklentim var. Özellikle Trabzon'da herhangi bir şeyin olmaması, Kayseri'de hiçbir şeyin olmaması, işte Beşiktaş'ın maçında, Galatasaray'ın maçında, diğer maçlarda bir uzamanın, farklı uzamaların, yani oyuncu değişikliklerinden bahsetmiyorum. Oyun durmalarından bahsetmiyorum. Farklı kaynaklardan bir şeyin olmaması gerekiyor.
Evet.
Maç uzamalarının olmaması gerekiyor. Bu daha öncelerde yaşandı. Birçok yerde problem oldu. Hala da konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Artık bunlara modern bir ülke olduğumuzu düşünerek, artık elektrik kaynaklarımızın da düzgün olduğunu düşünerek bunlara hiçbir şekilde mahal vermemek gerekiyor.
Evet. Yani maç 20.30'da oynanıyor hocam. Ondan dolayı da elektrik mesela vurguladınız. 20.30'da oynanan maçlarda zaman zaman elektrik kesintileri falan da oluyordu.
Yani ben olsam bu maçı federasyonla bütün maçları 5'te oynatırım. Neden 20.30'da oynatırım ki? 5'te oynatayım, elektrikle ilgili derdim olmaz.
Hocam yani böyle bir sıkıntı da olursa herkes bu yayında sizin söylediğiniz cümleleri konuşur hocam.
Ya ben zaten bazı şeylerin de önüne geçmek için bunu söylüyorum. Bu herkesin, yani herkesin bu önlemi alması gerekiyor. Her yerde bakın, Trabzon stadında, Trabzonspor stadında, Kayseri'de, diğer maçlarda, her yerde bu önlemin alınması gerekiyor. Biz bunların peşinde koşmalıyız. Yani aksaklıkları önüne geçmek için şimdiden önlemlerimizi almalıyız. Evet. Gerekirse o trafoların, elektrik şeylerinin kuruluşlarla şeylerle görüşüp bunları çok net şekilde şey yapmak gerekir. Eğer böyle bir şey olursa, bu ne, bakın bizim lehimize de olsa, aleyhimize de olsa, kimse bunun altından kalkamaz.
Evet. Yani hocam bir yılın emeği var. Bir kulübün kadar
tabii
var.
Tabii, kesinlikle.
Yani küme düştükten sonra bazı takımlar paraşütsüz hemen direkt ışık hızıyla 3. lige, 3. ligden bölgesel amatör lige düşüyor. Ardından o kulübün kapısına kilit vuruluyor. Birçok tarihte örneği vardır hocam bunun.
Yani kesinlikle ya, işte daha önce Sakaryaspor'umuzun düştüğü durumu düşünün. Karabük Spor, işte Mersin İdman Yurdu. Birçok takım düşünün böyle. Daha önce ligde olmuş, sembol takım olmuş. Daha sonra ortalıktan kaybolmuş. İsim değişikliğiyle tekrar kurtarılmaya çalışılmış. Evet. Aksaklıklar var. İnşallah kulüplerimiz bu duruma düşmüyor.
Hocam aslında o takım düşmüyor. O şehir küme düşüyor. Ben ya öyle düşünüyorum hocam.
Ya kesinlikle yani. O şehir, o yöneticiler Orada çalışan teknik direktörler, orada çalışan futbolcular. Totalde düşüyorsunuz yani. Evet. Totalde düşüyorsunuz.
Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, yayınımıza bağlandınız. Sizin ve ailenizin Gençler Birliği Camiası'nın tekrardan bayramı kutlu olsun. Görüşmek üzere hocam, hoşça kalın.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar.
Sağ olun hocam, görüşmek üzere. Evet. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Teknik Direktörü Özcan Bizatiydi.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Özcan Bizatiydi. Özcan Bizatiydi ile birlikte Gençler Birliği'ni konuştuk. Gençler Birliği bu hafta önemli bir zafere imza attı. İki kez geriye düştüğü maçta 5-3'lük skorla Göztepe'yi mağlup etti. Zirveye tutunma adına ligde kalma umudunu son maça taşıdı. Bunu da belirtelim. Eğer Gençler Birliği Trabzonspor'u yenerse, Kayseri Spor da Fenerbahçe'ye mağlup olursa Gençler Birliği ligde kalıyor. Gençler Birliği ve Kayseri Spor mağlup olursa Kayseri Spor ligde kalıyor. Gençler Birliği'nin kazanması, Kayseri Spor'un da kaybetmesi lazım. Diğer tüm sonuçlarda Kayseri Spor'un avantajı var. Kayseri Spor önemli bir avantaja sahip. Gençler Birliği de Trabzonspor maçını kazanmak isteyecek ve gözü kulağı Kayseri'de olacak. Bunun da altını çizelim. Gençler Birliği'nin de burada en önemli avantajı ikili avarajda rakibi Kayseri Spor'a karşı üstünlüğü. Bunu belirtelim. Lige veda eden 3 takım var. Gelecek yıl birincilikle mücadele edecekler. Denizli Spor, Ankara Gücü ve Erzurum Spor. Gelecek yıl birincilikle mücadele edecek olan takımlar. 3 camiada umarım en kısa sürede tekrardan Süper Lig'e geri dönerler. Çok zor bir durum. Ama istikrar önemli diyoruz ya. Mesela Denizli Spor ve Erzurum Spor takımları çok hoca değişikliği yaşayan kulüplerdi. Ve bunun da eksilerini lig sonunda gördüler. Erzurum Spor bu sezon özellikle çok inişli çıkışlı grafikler yaşadı. Teknik direktör değişimleri oldu. Sezona Mehmet Özdilek ile başlandı. Ardından göreve gelen isim Hüseyin Cimşir oldu. Ardından Mesut Bakkal, Yılmaz Vural. Son iki haftada yollarına altyapı hocasıyla devam ediyorlar. Bu haftada bay geçecekler. Bu haftada maçları yok Erzurum'da. Bu hafta maç oynanmayacak. Son hafta kazanmalarına rağmen küme düştüler. Ankara Gücü Hikmet Karaman'la birlikte iyi bir tablo ortaya koymuştu. Fakat yetmedi. Hep bahsettik işte 3 haftalık 4 haftalık seriler önemli, fakat bu seriler 42 hafta olunca, ligde 21 takımda olunca 3-4 hafta yerine bu serilerin 5-6 hafta olması lazım ve final maçlarını kazanmanız lazım. Erzurum Spor'un bence küme düşmesinin en önemli sebebi Yılmaz Vural'la 3'te 3 yaptılar fakat final maçlarını kaybettiler. Kasımpaşa mağlubiyeti, onun öncesinde Başakşehir mağlubiyeti. Başakşehir'e mağlup olduğu anda zaten matematiksel olarak o dönem iddiaları devam etse de psikolojik olarak küme düşmüş bir Erzurum Spor takımı vardı. Öne geçtikleri maçta Medipol Başakşehir'e karşı kaybetmişlerdi. Ardından yine ikinci bir final maçında Fenerbahçe deplasmanı dönüşünde Kasımpaşa'ya mağlup oldular. Lige veda ettiler. Geldikleri yıl düştüler. Bunun da altını çizelim. Erzurum Spor'da bu tablo devamlı yaşanıyor. Mehmet Hoca ile birlikte, Mehmet Altıparmak'la birlikte Süper Lig'e yükseldiler. Ardından küme düştüler. Ardından Mehmet Özdilek ile birlikte tekrardan yükseldiler. Yine küme düştüler. Yani adeta asansör takım imajı çizdiler Süper Lig'de. Erzurum önemli bir futbol kenti. Erzurum Spor'un daha iyi bir planlamayla ligde kalabileceğini düşünüyordum. Fakat yönetimsel hatalar işi bu noktaya getirdi. Yani teknik direktör değişimi çok çok fazla yaşandı. Teknik direktör değişimleri de çare olmuyor. Teknik direktörü değiştirmek anlık çözüm ama uzun vadeli çözüm değil. Bunu Giresunspor, bunu Erzurumspor'da net bir şekilde görebiliyoruz. Adil Gevrek birazdan hattımızda olacak müsait olursa. Malatyaspor'un da rakibi bu hafta deplasmanda Galatasaray. Bu maçla ilgili konuşacağız. Kendisiyle görüştüğümde bağlantı yapabiliriz demişti. Arkadaşlarımız dinlesinler müsaitse. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek bizlerle birlikte olacak. Bayram olduğu için zaman zaman ulaşımda da problem yaşayabiliyoruz bağlantılar noktasında. Birazdan uygunsa Adil Gevrek bizlerle birlikte olacak. Sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Gelen sorular genelde transferlerle ilgili. Transfer döneminde olduğumuz için bu süreçle ilgili birçok soru var. Hemen cevaplayalım. Cervinho'yu sormuşlar. Cervinho Adana Demirspor'a mı Trabzonspor'a mı gelir diye. Bu konuyla ilgili ilk bölümde cevap vermiştim. Trabzonspor sürecinden bahsetmiştim. Ücretinden de bahsettim. Yaklaşık yıllık maliyeti 2 milyon euro. Ahmet Bey yazmış. Abi transfer var mı? Transfer haberi var mı diye. Şu an için yok kardeşim yani. Şu an özellikle ligde son hafta oynanacak Süper Lig'de. Bundan dolayı transferle ilgili çok fazla gelişmenin yaşanacağını düşünmüyorum. Hemen soruları kontrol edeyim. Bayramımızı kutlamış. Kazım Bey bayramımızı kutlamış. Teşekkür ediyorum. Birazdan hattımızda uygun olursa Adil Gevrek bizlerle birlikte olacak. Kazım Bey'e de teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Onun da bayramı kutlu olsun. Son dakika gelişmesi var sevgili dinleyenler. Hemen sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısının 29-30 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe'den genel kurul toplantısı ile ilgili resmi açıklama geldi. Genel kurul toplantısı 29-30 Mayıs'ta yapılacak. Sarı Lacivertli Kulüp'ten az önce gelen resmi açıklama bu şekilde. Fenerbahçe'de olağan seçim kurulu var. Olağan seçimli genel kurul var. Ali Koç'un yeniden başkan adayı olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ama haberler bu şekilde. Başka bir aday olacak mı? Onu bilmiyoruz. Başkanlık seçimiyle ilgili net bir açıklama geldi. Bunu da sizlerle paylaşalım. Galatasaray kulübünden açıklama geldi. Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in annesi Eva Dolly Linnes vefat etti. Linnes'e başsağlığı dileklerimizi gönderiyorum. Linnes'in annesi vefat etmiş. Galatasaray kulübünden de bu konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Bunu da sizlerle paylaşalım. Uzun yıllardır sarı kırmızılı formayı giyiyordu oyuncu. Sezon sonunda da sözleşmesi sona erecek Linnes'in. Ben Linnes'in de Galatasaray'dan ayrılıp Süper Lig'de kariyerini Süper Lig'de devam ettireceğini düşünüyorum. Ulaşamadı arkadaşlarımız Adil Bey'e. Ben tekrardan deneriz Adil Bey ile ilgili. Tekrardan ulaşmayı deneriz müsaitse. Sorular var. Soruları cevaplayalım. İlker Çelik iyi bayramlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. İkincilikteki playoff potasındaki maçlarla ilgili değerlendirmemizi istemişler. Özellikle de Sakaryaspor taraftarının bu konuda gelen birçok sorusu var. İsterseniz birincilikteki playoff potasını değerlendirelim. Playoff maçlarını ardından ikinci ligi de değerlendirelim. Birincilikte Altay'ın konuğu İstanbulspor olacak. Saat 17 Mayıs pazartesi günü saat 20'de başlıyor. 18 Mayıs salı günü saat 20'de Altınordu'nun rakibi Samsunspor. Altay ve Samsunspor bu müsabakalarda bir aradım önde. Bu iki maçında sevgili dinleyenler, final maçları, yarı final final maçları, yarı final rövanş maçları cumartesi günü oynanıyor. Cumartesi günü her iki maçta saat düzeltelim. 18 ve 21'de oynanıyor. Bunun altını çizelim. Ben final için Altay ve Samsun Spor'u birer adım önde görüyorum. Altay ve Samsun Spor bir final oynayabilir. Fakat Samsun Spor'un dezavantajı şu. Samsun Spor ligi 70 puanla tamamladı ve averajla ilk iki şansını kaybetti. Bundan dolayı dezavantajı var Samsun Spor'un. Samsun Spor takımı bundan dolayı bir handikap taşıyor. Ligi 3. sırada bitiren takımlar da daha önce bir kez Süper Lig'e yükseldi. Bu takım da Aytemiz Alanya Spor'du. 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor'la karşılaşmış ve adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Ben Altay Samsun finalini favori eşleşme olarak görüyorum finalde. Fakat İstanbul ve Altınordu da sürpriz yapabilir, bunu söyleyelim. Birazdan Serdar Kelleci bizlerle birlikte olacak. Kendisi ulaştı. Arayabilirsiniz Serdar Kelleci'yi. İkincilikte oynanacak olan playoff maçlarıyla da ilgili kısa kısa değerlendirme yapalım. Hemen sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. İkincilikte de önemli maçlar oynanacak. Sakaryaspor yıllardır hedefi kovalıyor fakat olmuyor. Çeyrek final maçları şu şekilde. Bugün önemli maçlar var çeyrek finalde. Beyaz grupta saat 16'da düzeltiyorum. Dün oynanan maçlar vardı. Bugün oynanacak olan, pazar günü oynanacak olan önemli maçlar var. Ben Sakaryaspor'u iddialı görüyorum burada. Manisa FK ve Eyüp Spor Süper Lig'e yükselmişti. Hekimoğlu Trabzon bir adım önde. Kağıt üzerinde Sakaryaspor ve Hekimoğlu Trabzon birer adım önde, bunu söyleyeyim. Kocaeli Spor da ekleyebiliriz bu grubun içine. Şu an hattımızda konuğumuz Serdar Kelleci. Serdar abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
Sağ ol Salim'cim, sen nasılsın?
İyi bayramlar ya, diliyorum.
Sağ olasın, senin de bayram harika olsun. Çok Allah razı olsun, teşekkür ederim.
Serdar abi, zirveyle başlayalım. Zirveyle ilgili değerlendirmen nedir? Galatasaray'la ilgili 6 hafta önce yapmış olduğum bir açıklama vardı. Dün Twitter hesabından da paylaştın. Galatasaray 6'da 6 yaparsa şampiyon olur demiştin. O dönem hatta insanlara bu açıklaman yanlış anlama komik gelmişti. Şu an gelinen noktada Galatasaray 2 gol atsaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Averajla son haftaya taşıdı şampiyonluğunu. Neler söylersin? Galatasaray'ın rakibi Yeni Malatya, Beşiktaş Göztepe deplasmanında. Ne olur abi son hafta?
Valla çok enteresan aslında. Çünkü çok ciddi anlamda met ettiğimiz Beşiktaş, çok ciddi anlamda eleştirdiğimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş'ın puan puanı eşit, biri de 2 puan geride. Yani ortada bir terazide aslında bir dengesizlik mi var sorusu geldi benim aklıma. Yani evet, ciddi anlamda biz sezonu neredeyse Sergen Yalçın övgüleriyle, Beşiktaş övgüleriyle geçirdik. Ama işin sonuna geldiğimiz zaman ya bu eleştirdiğimiz takım bu kadar puanı nasıl topladı? Ya da bu kadar methettiğimiz takımla nasıl aynı puanı topladı? Demek ki lig öyle başında, ortasında ve sonunda toplamında ne yaptığınla ilgileniyor puan tablosu. Dolayısıyla da bugün en önemli şey şu bence. Bu hafta tekniğin, taktiğin belki en az konuşulacağı hafta olacak.
Evet.
Yani artık iş motivasyonla, konsantrasyonla, adaptasyonla ilgili. Yani burada artık teknik, taktik konuşmayacak. Burada artık futbolcuyu nasıl motive edeceksin, futbol olacak. Ha, benim geçen hafta Kasımpaşa vardı, Karagümrük maçında dikkatimi evet çeken bir şey oldu. Ben sadece Beşiktaş Karagümrük maçını izledim. Çünkü hani burada esas önemli olan Beşiktaş kazansaydı zaten olayı bitirecekti.
Evet.
Neredeyse. Ne oldu? Beşiktaş kaybetti ama maçın başında kaybetti Beşiktaş bence. Beşiktaşlı oyuncuların yüz ifadesine baktım maçtan önce Salim. İnanır mısın? Bembeyaz suratları.
Evet.
Ya lan ne oldu abi? Hani maçı alacaksın ve şampiyonluğu kutlayacaksın. Bu kadar basit bir durumdayken hani şampiyonluğa daha çok yaklaşmış olacaksın demek istediğim şey. 4 puan alması gerekiyordu Beşiktaş'ın değil mi hani? Evet. Son haftalarda. Beşiktaş oyuncuları bir baktım bembeyaz suratları var. Ya aşırı motive olmuşlar. Sahaya çıkarken. Bu da olabilir. Aşırı motivasyon da yapar bunu bazen. Saha içinde de oyunun bu zamanında ne yaptığını bilmeyen bir Beşiktaş vardı. Yani top ayağında ama oyuncu ne yapacağını bilmiyor. Ne yapmalıyız diye kenara bakıyor. Ergen Hoca çaresiz. O da yedek kulübesine bakıyor. Yedek kulübesinde kim var? Şey var. Dorukhan var. Mensah var. Zaten bu iki oyuncuyu çok fazla haz ettiğini de söyleyemem Ergen Hoca'nın. Yani burada bir şeyden bahsetmiyorum. Hani bir husumetten bahsetmiyorum ama çok fazla haz ettiği zaten bu oyuncuya daha fazla süre verirdi bu iki oyuncu. Şimdi burada da tabii iş yedek kulübesinin aslında ne kadar dar olduğunu bize gösterdi. Ve şampiyonluk yönünde sadece puan toplamak, iyi oynamak, dominant futbol oynamak yetmiyor. Ne gerekiyormuş? Demek ki geniş bir kadro gerekiyor. Bu da Galatasaray ve Fenerbahçe'de vardı. Bunun da aslında kaymağını yediler bu iki kulüp son haftalarda özellikle. Şimdi Beşiktaş Göztepe önünde. Ya ben şunu söyleyemiyorum artık Beşiktaş oyununda. Yani Beşiktaş alır, götürür, kazanır diyemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu çözüldü. Yani rakipler artık şunu anladılar. Biraz geç oldu ama hani çok değerli bir iş yaptı Sergen Hoca ama merkez ön olanda Beşiktaş'a baskı yaptığın zaman, takım boyunda biraz daralttığın zaman, o savunma ve orta saha bloğunu daralttığın zaman Beşiktaş pozisyon bulmakta güçlük çeken bir takım haline dönüşüyor. Bu yüzden de ben ligin sonunun açıkça puan farkıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. Ya ben Beşiktaş'tan bir puan kaybı daha bekliyorum Göztepe önünde. Onu söyleyebilirim.
Serdar abi peki hangi takım ligde kalır?
Abi orası çok enteresan Salim. Yani evet. Orada yorum yapmak ya şu anda Denizli düştü. Gençler Birliği düştü. Erzurum düştü değil mi? Erzurum zaten bitti maçı.
Evet, Denizli, Erzurum, Ankara Gücü lige veda etti abi.
Kayseri ile nedir onun adı?
Kayseri Gençler Birliği.
Kayseri Gençler Birliği. Ya burada ikili averajda Gençler Birliği'nin avantajı vardı galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Kimin avantajı varsa hatırlamıyorum ama oraya kalacakmış. Şimdi puan tablosunu da açmadım aslında hiç. Ya burada şimdi Kayseri'nin dezavantajı mı diyelim, avantajı mı diyelim Fenerbahçe ile oynamak?
Evet.
Yani buradan bakarsak eğer şimdi Kayseri Spor sezon geneli itibariyle beni tatmin etmedi. Onu söyleyebilirim. Ama evet. Gençler Birliği'nin Özcan ile ya benim daha çok sempatimi kazandı onu söyleyebilirim. Yani hani bu gönül işi değil tabii ki. Bu gönlümüzden geçen bir başka bir şey ama ben biraz Gençler Birliği'nden yanayım. Yani kalmasını arzu ettiğim bir takım ama işe rasyonel olarak bakarsak tabii ki Kayseri daha şanslı.
Evet.
Bu ölçümlememiz buysa ama Fenerbahçe'nin de şimdi son hafta daha rahat bir top oynayacağını biliyoruz. Burada da biraz sanki Gençler Birliği eğer maçını alırsa büyük bir avantaj elde edebilir. Son dakika bir avantajı eline geçirebilir.
Ben de aynı fikirdeyim.
Sen ne düşünüyorsun?
Yani ben de aynı fikirdeyim. Gençler Birliği hocam bizatihiyle birlikte bir sempatisini kazandı insanların. Bunu söyleyeyim. Sempatik bir takım haline dönüştü. Kayseri Spor'la ilgili ben de aynı fikirdeyim. Kayseri Spor yıl içerisinde almış olduğu kararlarla, özellikle yönetim almış olduğu kararlarla gelinen noktada ligde kalmayı hak etmedi. Amatörce yönetildiğini düşünüyorum. Yani amatörce yönetildi. Bunu söyleyeyim. Erzurum Spor'la aynısı diyebilirim.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bu kadar çok hoca değişimi, sürekli yani kulağa gelen şeyler güzeldi. Tabii kulağa gelen her şey doğru değildir ama benim sadece Kayseri Spor üzerinde en çok duyduğum şey akıl hocası çok Kayseri Spor'un. Yani bu kadar akıl hocasının olduğu bir yerde zaten bir fikir birlikteliği oluşmaz. Evet. Yani her hafta birinin aklını kullanır. Yani eğer ligde kalırsa önümüzdeki sene herhalde bu hatayı yapmazlar diyecektim ama geçen sene de bu hatayı yaptılar. Geçen sene çok spesifik bir kararla ligin takım sayısı yükseltildi. Kayseri Spor ligde kaldı. Şimdi evet. Bu sene de bunu bir şekilde ligde kalırlarsa seneye aynı şeyi yaparlar mı? Bilmiyorum. Hani yapmazlar diyemiyorum ben Kayseri Spor için. En acı tarafı bu. Mesela açısından.
Evet. Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani gerçekten zor bir süreç.
Ya işte burada
işleri daha zor.
Ya bu burada işte yönetim kurulundaki kişilerin bir ortak akıl edinmesi gerekiyor kulüplerde. Evet. Yani bu başkanın fikri evet ağırlıklı olabilir ama iyi delegasyon yapmıyoruz Türk futbolunda. Ya şöyle söyleyeyim.
Evet.
Mesela en son Adana
Demirspor. Serdar abi toparlayalım. Ondan sonra bitirelim.
Çok evet. Kısa ben de bir Adana Demirspor'dan bahsedeceğim. Yani bu takım en başkanın da önderliğinde evet. Bir şekilde bir karakter ortaya koydu.
Evet.
Yani 2 puan, 53 puan, 11-12 puanlık farkı kapatıp yani evet. Playoff'a konuşulup girmesi gereken takım şampiyonluk potasına girdi. Yani, dolayısıyla burada iyi bir delegasyon var demek ki.
Evet.
Bilmiyorum yapıyı, inan bilmiyorum. Yani Adana Demirspor'un yapısını falan bilmiyorum ama bana şunu söylüyor. Başkan birilerine futbol şubesinde şu sorumlusun, sen iletişimden sorumlusun. Bunları çok iyi delege etmiş demek.
Evet. Evet.
Yani dolayısıyla da başarı geliyor. İnşallah Süper Lig'de de aynı başarıyı sürdürürler. Hakeza Giresun evet. Playoff'tan gelen takımda.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Orada Gökhan Göktürk var. Bir futbol aklı. Onun demekleri yadsınamaz. Çok teşekkürler Serdar.
Öyle mi? İyi onu bayramlar diliyorum.
Evet. Onunla bir gün konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum.
İyi bayramlar Salim. Görüşürüz.
Sevgili dinleyenler, Serdar Kellecin'in ardından hattımızda konuğumuz Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum. Selamlar, saygılar.
Hoş bulduk. İyi bayramlar. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız Adil Başkanım?
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
Bizler de iyiyiz. Ligde kalmayı başardınız. Matematiksel olarak ligde kaldınız. 21 takımla oynandı bu sezon. Zor bir süreçti. Geç başladı. Erken bitirilmesi planlandı. Bu hafta da son hafta mücadeleleri var. Planladığınız yerde bitirdiniz mi ligi? Bununla başlayalım.
Evet. Tabii öncelikle bu vesileyle ben herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Herkesin tüm Müslüman ailemini Ramazan bayramını kutluyorum. Mübarek günlerden hakikaten özellikle de Kudüs'te olan zulmü de kınıyoruz. Hakikaten Kudüs bizim Müslümanlar için çok önemli ve orada da maalesef mübarek günlerde bu bayramda zulüm var. Onu da kınıyorum. Evet. Tabii Malatya Spor'u sizin de dediğiniz gibi bu sene hakikaten zor bir seneydi. Zor bir sene geçti. Hem pandemiden dolayı hem de biliyorsunuz 21 takım olması ve stresiyle ve bu da bir sürü bir kişi olması kolay değil. Hem pandemiden haftada 3 tane 10 günde 3 tane maç oynanıyordu.
Evet.
Bu anlamda gerçekten kolay mıydı? Kolay değildi, zordu. Ya tabii bizim bu sene hedeflediğimiz yerde biliyorsunuz, futbolda bazen hedeflediğimiz yerde bitiremeyebiliyorsunuz. Bazen etikta sıkıntılar çıkıyor işte bahsettiğimiz pandemisinden tutun da her anlamda takatlarımızlarda performans göstermeyen beklediğimiz performans alamadığımız oyuncular, hocalar hepsini üstte koyuyoruz. Maalesef futbol içerisinde bunlar var. Bu sene bizim de sezon başında kurmuş olduğumuz kadro aslında yani daha iyi bir yerde bitiririz. İlk 10'da bitiririz. Hedefimiz oydu işin doğrusunu söylerseniz. İlk yarı aslında iyiydi. İlk yarının sonucuna göre iyiydi ama ikinci yarı maalesef aynı şeyi yakalayamadık. Ve tabii ondan sonra bir düşüş başladı. Ve o başlanan düşüşte bizi başka bir yere yönlendirdi hedef olarak. Bu sene kümede kalma hedefi konuldu ve çok şükür bu sene de geçen işin salı günü itibariyle bir puan lazımdı bize. Bir puanı da aldık. Garantiledik. Birlikte kalmayı garantiledik. Çok şükür baktığın zaman dediğim gibi sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ama yani sonuç olarak bu ligde kalıcı olmak önemliydi. Ligde kaldık. O anlamda da mutluyuz. Hem camia olarak hem taraftar olarak o anlamda dediğim gibi kolay bir sene değil. Ekonomi anlamda sıkıntılar var. Yani bunun sebepleri çok ama yani sonuç olarak ligde kalmakta çok çok önemliydi Malatya Spor.
Sayın Başkan, ligde kaldı Malatya Spor. Sezona Hamza Hoca ile başladınız. Ardından İrfan Hoca göreve geldi. İrfan Hoca'nın da sözleşmesi ay sonunda bitiyor. İrfan Buz, Malatya Spor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktördü. Hep böyledir. Süper Lig'e taşıyan teknik direktörlerin bir kredisi vardır o takımlarda. Siz de tekrardan görev verdiniz İrfan Hoca'ya. İrfan Hoca da bu görev sürecinde takımı ligde tutmayı başardı. Gelecek sezon devam mı İrfan Hoca'yla?
Ya
Ya şimdi tabii ben bizim öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, bizim 31 Mayıs'a kadar süreçlerimiz var.
Evet.
Ve tabii ki İrfan Hoca'yla daha önce biliyorsunuz bu kulüp şampiyonluk yaşadı. Petrolik'e Süper Lig'e çıktı. Ve Malatya'da da büyük başarılara imza attı. Büyük hizmetler etti. O sene de Süper Lig'de takımın başına getirdik. Çok şükür şu anki şeylerde ligde kaldık ve başarılı bir bence yani bu şekilde zor bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde de İrfan Hoca geldi ve çok şükür birlikte hep beraber Süper Lig'de kaldık. Kanunumuzdaki senenin mutlaka tabii biz önce şu Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçından sonra ligi bitirdikten sonra şimdi iki gün sonra Galatasaray maçıyla beraber ligi bitiriyoruz ve lig bittikten sonra da oturup hem hocamızla hem transfer kutumuzda konuşacağız. Tabii ki transferle konuşacağız ama şu an öncelikle gidiyoruz.
Peki Sayın Başkan, Tete geldi takımınıza, transfer oldu, önemli bir oyuncu. Kiralık opsiyonlu sözleşmesi var Tete'nin de. Benjamin Tete'yle devam mı başkan? Sayın Başkan.
Dediğim gibi sözleşmesi biten çok oyuncumuz var.
Evet.
Oturup konuşacağımız hem içerideki iş transferimiz diyelim bunlara. Hem iş transfer hem de transfer bunlarla beraber Galatasaray maçında sonrasıyla beraber oturup hem içerideki birkaç tane oyuncumuz var. Kiralık olanlar var. Sözleşmesi biten oyuncular var. Hem onlarla hem de dışarıda başlayacağız transfer sezonla inşallah.
Bir kongre süreci falan var mı Sayın Başkan? Böyle bir durum söz konusu mu?
Bunların hepsini, şimdi biliyorsunuz Mali kongremiz var. Mali kongre yapamadık bu pandemiden dolayı.
Evet.
Ama bunların hepsini şeyden sonra, lig bittikten sonra bunların hepsini oturup yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber istişare yaparak hepsini değerlendireceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Helenex Yeni Malatya Spor'un gerçekten bu konuda her anlamda bütün Malatyaların sahip çıkması lazım. 7 senedir burada elimizden gelen biliyoruz. Son 2 yıldır Türk futbolu gerçekten zor sıkıntılar içerisine geçiyor. Her anlamda ekonomi anlamında geçen sene yapılan bir indirim. Bu da ciddi bir şekilde bir Anadolu takım olarak 30 milyon kaybımız oldu. Yani
çok ciddi pandemisine
değin. Bunu, ya bunların hepsini ama maddi anlamda sıkıntı bir dönemdeyiz. Yani bunu açık açık söylüyorum. Çünkü sadece Malatya değil, diğer takımlar da öyle. Ama maalesef Malatya'da istediğimiz desteği de alamıyoruz. Ben bunu söyleyeyim. Çünkü diğer şeyler gibi rakip olan şeylerimizle alakalı alınan destekler. Ha olsun mu bu deniz destekler? Gerek belediyelerden, gerek de iş adamlarından, gerek de kurumlardan her şehrin takımına mutlaka olması lazım. Yani rakip takımlarımıza oluyor. Mutlaka olmalı. Bana göre de doğru bir şey. Ama maalesef biz Malatya'da bu istediğimiz desteği alamadık. Ve bu takım Malatya'mızın, Malatya Spor'umuzun marka değeri. Bir şehrin takımı ligde, Süper Lig'de ise o şehir de Süper Lig'dedir. Biz böyle bakıyoruz. Ekonomi anlamda şehire çok büyük şeyler kazandırıyor. Reklam anlamda, ulusaldan ciddi şeyler kazandırıyor. Yani bunun kıymetini bilmemiz lazım. Değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Maalesef biz bu türlü bunu bir şey yapamadık. Yani bunu biz hep beraber birlikte bütün Malatyalarımız, gerek siyasetlerimizin, iş adamlarımızın, her anlamda sivil toplum üyelerimizin herkesin bu takıma sahip çıkması lazım. Ancak birlikte beraber hepimiz bir olursak biz büyük başarılara imza atarız. Sadece birilerinin üzerine bırakılırsa maalesef o biraz büyük camialara bir şey demiyorum ama Anadolu takımlarının eminim biliyorum ki gerçekten içinden almadığımız belki de birkaç tane takımlardan bir tanesi. Bu anlamda ciddi ekonomik sıkıntılarımız var. Bunların hepsine lig bittikten sonra oturup Malatya'mızın kanat önderleriyle, Malatya'mızın siyasetçileriyle, Malatya'mızın sivil toplum güçleriyle beraber birlikte istişare yaparak ondan sonra da bir Malatya'nın geleceği için, Malatya futbolunun geleceği için mutlaka bizim kafa yormamız lazım.
Sayın Başkan, özellikle bu süreçte, pandemi sürecinde yayıncı kuruluştan Kulüpler Birliği olarak, siz Kulüpler Birliği'nde de önemli göreve sahipsiniz. Kulüpler Birliği'nde de yetkiniz var. Bir destek alabildiniz mi? Çok önemli destekler alabildiniz mi? Yoksa gecikmeler hala devam ediyor mu?
Tamam, anlayamadım. Kulüpler Birliği'yle alakalı nerede destek alabildiniz?
Yok, Kulüpler Birliği'nde siz önemli bir isimsiniz. Her toplantıya katılıyorsunuz. Kulüpler Birliği olarak, Süper Lig'deki kulüpler olarak yayıncı kuruluş ödemelerini yaptı mı? Yeterince destek oldular mı bu süreçte?
Şunu söyleyeyim. Çünkü ben açık net söyleyeyim. Bunun çünkü yani bizim kamuoyumuzda, camiamızda belki bunları konuşurken birileri rahatsız oluyor. Ama
evet,
bunu söylemek zorundayız. Çünkü kamuoyunu ya bize bazen diyorlar ki bu borç niye? Bu işte nerede? Paralar nasıl böyle bir şey oldu? Bunları maalesef bizim söylememiz lazım. Şimdi geçen sene bir sorun vardı. Dizi Türk alakalı bir sorun vardı ve bu sorun maalesef ama işin sonunda 2 ay 3 ay sürdü, sonra çözüldü. Aslında çözülme noktası bana göre çözülmemişin yoktu. Şöyle çözülme. Ben senin %30'unu indirdim, çözdüm. Bu bir çözüm değildi. Bu çözümün sonunda maalesef ciddi bir kaybımız oldu. Yani bu şekil ödemeler yapıldı. Evet. Kesinlikle olarak yapıldı. Evet. Bu bizim tarafımızdan kabul edilen bir çözüm değildi. Ben açık önüne söyleyeyim. Öpüm dediğimden de toplantılardan da dile getirdim. Zaman zaman bunu söyledim. Bizim bunu bir çözüm olarak kabul etmiyoruz. Malatya Spor Camiası olarak getiriyoruz. Ama böyle bir karar verildi. O büyük kaygılarımız oldu. Bunun bizim Kulüpler Birliği olsun, bizim gerek TFF olsun, gerek Gençlik Spor Bakanımız olsun, hep beraber birlikte Türk futbolu için bizim kaynaklarımızın bulunması lazım. Birlikte beraber içeri yapılması lazım. Yani bu takımlar gerçekten Türk futbolunda eğer bu şekilde devam ederse gerçekten çok müstakiller olacak. Artık Türkiye'deki futbol çok zora girecek. Zaten zor durumdalar. Ama bunlarla alakalı gerekli adımların mutlak atılması lazım. Herkesin burada mutlaka sorumluluğu.
Evet, Sayın Başkan, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükseldiniz. 4 sezondur Süper Lig'desiniz. Avrupa maceranız oldu. Önemli takımlara karşı önemli maçlar kazandınız. Bu hafta ligin son haftası. 42. hafta oynanacak. Rakibiniz Galatasaray. Galatasaray maçı öncesinde de Sayın Başkan, özellikle sosyal medyada gündeme gelen iddialar var. 1987-88 sezonunda yaşanan Beşiktaş, Malatya Spor Beşiktaş maçı örneği veriliyor. O dönemin başkanı Nurettin Güven'in açıklamaları paylaşılıyor. Yani tabir yerindeyse, lütfen yanlış anlamayın, teşvik primi iddiası gündeme geliyor. Bu birincilik maçlarında da gündeme geldi, Süper Lig maçlarında da gündeme geldi. Neler söylersiniz bu yaşanan süreçle ilgili? Düşünceleriniz nelerdir?
Ben şunu söyleyeyim. Biz yeni Malatya Spor'a son 40. haftasının son haftası Galatasaray'la maçımız var.
Evet.
Galatasaray şampiyonluğu iddiası var. Beşiktaş'ın var, Fenerbahçe'nin var. Bunlar hepsine saygı duyduğumuz Kulüpler, camialar. Ama bizim biz de bir camiayız. Biz yeni Malatya Spor'uz. Bizim bize yakışan neyse biz onu yaparız. Bizim her zaman nasıl ki çıkıp da nasıl yapıyorsak, nasıl oynuyorsak, her çıktığımız maçı kazanmak için oynuyorsak çıkın maçımızı oynayacağız. Bizim bir başka takımın için bir şey yapmamız asla söz konusu olamaz. Ben bunu açıklamaya söylüyorum. Sosyal medyada da bunlar söylenir, bunlar konuşulur. Ama Malatya Spor Camiası, Malatya'nın takımı çıkar, futbolunu oynar. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun. Biz çıkacağız, futbolumuzu oynayacağız. Bir başkasının şampiyon kim olur? Hangi takım olursa saygı duyarız, hangi takım olursa olsun. Ama bizim konumuz bir başkan takımı, hangi takımın şampiyon olması değil. Bizim çıkmamız, yakmamız gereken şey futbolumuzu oynamak. Tabii bu dedikodular piyasada, sosyal medyada, farklı yerlerde konuşuluyor. Farklı yerden o deniliyor ama ben bu konularla alakalı maalesef çok da fazla bir şey demek istemiyorum ama
evet.
Biz yeni Malatya Spor olarak bize yakışan neyse, Malatyalılara yakışan neyse çıkar sahada onu yaparız. Futbolumuzu oynarız, yeneriz, berabere kalırız, yeniliriz ama çıkar futbolumuzu oynarız. Bir başkasının şampiyonluğu tabii ki mutlaka birisi şampiyon olacak ama
evet,
bunu bu şekilde yorumlamaları, farklı bir şekilde bu tarz sayılaması bizi üzer ama biz kim ne derse desin bu dedikodular her zaman söylenir, söylenmiştir de ama bize düşen nedir? Ben inanıyorum ki karakterli futbolcu grubumuz var, hocamız, biz yönetim olarak, camia olarak ne yapmamız gerektiğini, biz şimdiye kadar nasıl çıkıp oynuyorsak her takıma karşı aynı şeyi yapacağız. Farklı bir şey asla olmayacak.
Peki Sayın Başkan, üzerinizde bir baskı var mı bu açıklamalardan sonra? Yani oyuncu grubunda bir baskı oluşuyor mu?
Ya şunu söyleyeyim, ya bu takımda bir baskı, bizim yaptığımız iş profesyonel bir iş. Evet. Bunun O söyler, bu söyler. Kim söylerse söylesin. Kim ne konuşuyorsa konuşsun, konuşsun. Biz çıkardık sahada. Futbolumuzu oynarız. Baskın olmasıyla alakalı sosyal medya. Çok da fazla emin olun ki hani şey yapmıyorum, bakmıyorum ama sağda solda tabii ki konuşuluyor. Farklı şekilde konuşuyor ama şu deniliyor. Yani yok Malatya Spor'a 5 atılır, yok 4 atılır, yok 6 atılır. Yani ha ben bunları da üzülerek söylüyorum. Şey yapıyorum, izliyorum. Yani bazı yorumcuların bazı şeylere çıkıp da yok 5 atması lazım, 6 atması lazım. Yani kimse kusura bakmasın. Biz çıkarız, futbolunu oynuyoruz. Yani bu şekiller de hani böyle bir hesapların birilerinin yapması da açık at futboldur. Futbolda her şey var.
Her şey
ama
olabilir.
Peşin peşin biz her şey var ama futbolda peşin peşin hesaplar yapmak. Şu kadar olur, bu böyle olur, şöyle olur. Kusura bakmayın, futbol oynanır. 90 dakikadır. 90 dakika çıkar oynar. Ama bizim yapacağımız tek şey şudur. Açık ben de söyleyeyim. Çıkıp mücadelemizi şimdiye kadar verdiğimiz 40 maç oynadık. 42 haftadır, 41 haftadır nasıl mücadele edersek aynı mücadelemizi vereceğiz.
Peki Sayın Başkan, özellikle bu iddialar gündeme gelirken iki futbolcu, Semih Kaya Galatasaray altyapısından yetişti. Şu anda profesyonel olarak futbol yaşantısını Malatya Spor'da sürdürüyor. Diğeri de Adem Büyük. Adem Büyük de geçen yıl Galatasaray'daydı. Özellikle bu oyuncularla ilgili de çeşitli iddialar gündeme geliyor. Bu iki oyuncuyla ilgili oynayıp oynamaması noktasında var mı kararınız? Hocayla görüştünüz mü?
O oyuncuları böyle bir şey benim hocayla görüşmem. Böyle bir şey benim başıyla dile getirmem. Bir kere bu oyunculara çok büyük saygısızlık olur.
Evet.
Birisi takımımızın kaptanı, birisi Galatasaray'da veya farklı takımlarda yıllarca futbol oynamış oyuncular. Bu oyuncular profesyonel oyuncular. Bu oyuncular karakterli oyuncular. Bu oyuncuların mutlaka ne olursa olsun Galatasaray'ın altyapısına yetmiş tutarak Galatasaray'da futbolda oynamıştı. İşte Umut da orada oynadı. Umut da bizim.
Evet, Umut. Umut'la da aile dedi.
Evet. Şimdi bakın burada bu şey bu oyunculara gerçekten büyük haksızlık olur. Bu oyuncuların ismini bu şekilde dile getirmek çok büyük saygısızlık olur. Bu adamlar şu anda Malatya Spor için mücadele ediyorlar. Orada futbol oynamış olabilirler. Duygusal bağlar olmuş olabilirler ama bu oyuncular profesyonel oyuncular. Bu oyuncular şu an Malatya Spor'un oyuncuları. Karakterli bu oyuncuların bu şekilde ismi alınması ki kaptan bu Adem bu takımın kaptanı böyle bir şeyin oyuncular için söylemesi hakikaten bu oyunculara saygısızlık olur. O kadar üst düzey oynamış, o kadar karakterli olan oyuncuları bu şekilde dinlemesi gerçekten ben bu oyunculara saygısızlık olarak adlandırırım. Ama futbol ben inanıyorum ki bu oyuncular profesyonel oyuncudur. Çıkar futbol oynarlar. Aslında böyle bir şey söz konusu olacağına asla inanmıyorum.
Dün özellikle Beşiktaş takip eden arkadaşlarımız paylaştı. Olcay Şahan kadroya dahil edilmemiş Galatasaray maç kadrosuna. Böyle bir bilgi paylaşıldı. Bu bilgi doğru mu? Doğruysa sebebi nedir Sayın Başkan?
Yani şu anda o bu kadro edilmedi, bu kadro edilmedi. Bizim bir haftadır nasıl bir şeyse yani onun bir tane oyuncu dahil edilmedi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü ona farklı bir şeye gitmeye çalışıyor. Taraftar Sami'ye söyle. Böyle bir şey söz konusu değil. O gün sonuçta yanı bir tane kadro var. İlk 21'e baklar. 21 içerisinde hocanın alacağı kadroya alacağı oyuncular vardı. Geçen hafta da yoktu Olcay kadroda. Yani iki haftada yok ona bakarsan.
Evet.
Ama bu haftada daha
sakatlığı yani kadro
açıklanmamış. Evet, yani bu daha kadro açıklanmamış. Adana bir kadronun içinde kim var kim yok. Ondan bir şey söylemek doğru değil. Daha böyle bir şey konusu değil.
Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Yani çok önemliydi son bölümde yapmış olduğunuz açıklamalar. Çünkü ben de sormak zorundaydım. Siz de sosyal medyada takip ettiniz. Çok fazla dile getirildi bu iddialar. Siz de açık yüreklilikle cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum hem sizin hem ailenizin hem de Yeni Malatya Spor Camiası'nın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın, teşekkür ederiz.
Sağ olun, görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Adil Gevrek. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.